Galataport İstanbul Podcast serisine hoş geldiniz dostlar. Ben Bora Hoşver. Bugün yine çok değerli bir konumuzla sohbet edeceğiz. Konumuz genel anlamda erişilebilir sanat. Kamusal sergilerden, dijital arşivden, yeni mezun sanatçılardan ve bu konunun gidebileceği her yöne doğru gideceğiz Ali Kerem Bilge ile beraber. Hoş geldin Ali Kerem, nasılsın?
Merhaba Bora, çok sevindim katıldığıma. İyiyim, çok teşekkürler.
Eyvallah. Biraz yani adettendir. Şimdi Ali Kerem Bilgi'yi tanıyanlar vardır ama tanımayanlar da vardır. Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında eğitimini tamamladın. Sonra İstanbul İngiliz Konsolosluğu'nda çalıştın. Bildiğim kadarıyla pek çok teknoloji firmasında çalıştın. Ve ama şimdi adını sanatla anıyoruz. Biraz bahseder misin? Ne okudun, ne yapıyorsun? Oradaki geçiş nasıl oldu?
Evet, yani Bilkent mezunuyum, Uluslararası İlişkiler mezunu. Çok da yani aslında ben uluslararası ilişkiler konusunda da aslında kariyer yapmayı da planlıyordum. Ta ki Birleşmiş Milletler'in Ankara ofisinde bir staj başvurusunda bulundum. O tecrübe beni o konuda cesaretimi kırdı açıkçası. İşte kapıdan içeri girdim ve evet yani 90...
Herkes o beni cesaretlendirir de senin cesaretini kırdı.
Evet, belki de genç sanatçılara destek vermenin altında böyle bir şey yatıyor mu, bir travma diye de düşünebiliriz. İşte girdim içeri falan, hani ondan sonra dedim bu kadar artık bu yaşta kapıdan içeri giriyorum, bir staj falan imkan sağlarlar herhalde dedim. İşte orada bir hanımefendi işte duymuşsunuz Birleşmiş Milletler'de bütçe kısıntısı var, stajyer kabul etmiyoruz dediler yani falan.
Travmanın hayırlısı olur mu? Travmanın hayırlısı olurmuş.
Aynen. Sonra uzun zaman. Tabii yani işte her Türk genci gibi işte hemen yani çalışalım, hemen işte faydalı olalım, kendi ayaklarımız üzerine duralım, işte askerlik vesaire. Yani aslında öyle bir tabii bir şeye giriliyor. Babam tabii çok böyle tutkulu bir koleksiyonerdi ve o yıllarda tabii çok daha süratlenmişti gitgide. Yani bu işte 90'ların sonu 2000'ler. Ben de neredeyse işte 15 seneye yakın işte Microsoft gibi, Teleperformance gibi böyle internet startupları vesaire öyle bir geçmişim oldu. İngiltere Konsolosluğu Ticaret Ajansı'ndaki yaratıcı sektörler bölümündeki çalışmam aslında daha farklı bir alana geçtiğim bir zamandan sonraya denk geldi. İşte bir noktada hem babamla daha fazla sanat üzerine vakit geçirmek, hem biraz daha farklı bir şeyler yapmak ama en önemlisi aslında bir aslında hem bir aile mirası hem de aslında bir kültürel miras olarak aile koleksiyonumuza daha fazla ilgilenmeye karar verdiğim bir dönem oldu.
Bunu da koleksiyon yani resim üzerine mi?
Bilge koleksiyonu resim, eskiz, sanatçı defterleri, heykeller. Yani aslında çok malzeme odaklı olmayan ancak bir koleksiyonerin kendi gönül ve tutkusuyla oluşturulmuş. Oldukça enteresan 1950 sonrası Türk çağdaş resmini temsil eden bir koleksiyon.
Sanatçı defteri nedir?
Tabii sanatçılar da yani hepimiz gibi yani bazen nasıl günlükler tutuyorsak veya notlar alıyorsak bazen işte kafamızdaki düşünceleri, farklı vizyonları vesaire aslında kayıt altına almak istiyorsak tabii defterler, kağıt, not defterler hatta bulunabilen her şey bu bir takvim de olabilir. İşte bir ajanda da olabilir. Tabii daha çok eskiden defterler hediye ediliyordu işte yılbaşı vesaire. Ve buralara sanatçıların yaptığı sanatçı defterleri olur. Ve aslında çok daha intim yani çok daha yakın içten. Çünkü aslında böyle kişisel notlar gibi, denemeler gibi de olduğundan dolayı bence bir sanatçının iç dünyasına yönelik aslında çok daha fazla notlar verebilecek enteresan bir alan. Babam da o açıdan enteresandı tabii. Yani örneğin sanatçıların çevrelerine yazdığı mektupları, notları da toplayan. Yani aslında onların ruhuna olan yolculukla ilgili işaretleri verecek pek çok şeyi toplayan bir toplayıcıydı yani.
Defterin kendisi zaten çok kişisel ve dediğin gibi samimi bir medium olduğu için bir de sanatçı defterlerinin koleksiyonda yer alması, onların içsel dünyasına yolculuk çok çok müthiş olması lazım.
Evet müthiş. O yüzden benim de o dönemde işte sen de biliyorsun, hepimiz biliyoruz. Yani gerçekten Türkiye'de çalışma temposu çok yoğun. Hem işte şirketlerde çalışanlar ya da kendi işi olsun ya da yani freelance çalışsın. Türkiye'de gerçekten çok yoğun, zorlayıcı bir çalışma temposu var. Yani o zaman şimdi daha da yoğun oldu. Yani kendi işimiz olunca daha da aslında yoğunlaştı. 24 saati yayıldı diyebilirim. Ama işte sabah 9'dan ben biraz daha geç kalan bir tipte bir corporate çalışandım açıkçası. Öyle bir özelliğim vardı ama işte akşam 10'lar 15'lere yani biraz sınırsız bizde. Yani talepkar bir iş dünyamız var. Baktım yani hani ikisini dengeleyemiyorum. Yani hem koleksiyonumuzla, yani babamla daha çok zaman geçirmek, koleksiyonla ilgili daha fazla zaman geçirmek, onu aslında birlikte bir planlamak ve kategorize etmek konusunda ve bir karara geldim. Ya yani ayrılacağım işte, hani gap year gibi aslında. Tabii Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani Türkiye'de gap year, gittiniz mi gidersiniz yani genelde. Pek geri çağırmaz. O yüzden o yılda öyle bir karar aldım. Yani beraber koleksiyonu toplayalım, biraz zaman geçirelim. Hem yurt dışı hem yurt içi, işte biraz daha sanat fuarlarına vakit geçirelim derken o böyle bir kırılma noktasına ulaştı. İşte yurt dışında biraz daha sanat üretimi nasıl oluyor anlamak için biraz daha ben böyle kolları sıvayan bir tipim. Yani bir şeyi böyle kendim iyice anlamadan ne üzerine yorum yapmak isteyen ne de kendimi tam hazır hisseden bir yapım yok. O yüzden o zaman yurt dışında New York'ta bir sanatçının yanında 3 ay boyunca stajyerlik yaptım. Yani asistanlığını yaptım resmen. Ve oradaki yapıyı, yani çünkü tabii işte hep klişe şeyleri üzerine konuşmaktan da genel olarak hoşlanan bir isim ama Türk çağdaş sanatı, koleksiyonerler, sanat piyasası vesaire. Yani bunlarla ilgili klişeler yerine tamam okey, yani bu iş o zaman orada nasıl oluyor onu görmek için. Bir dönemimi orada geçirdim. O da bir kırılma noktası oldu ve gerçekten çok çok çok verimli, çok güzel bir dönem geçirdim. Bir video sanatçısının yanında asistanlık yaptım. Bana hatta ya biraz...
Onu soracaktım. Video sanatçısı değil mi?
Evet, Asya Reznikov ve bana hani ben böyle asistanlarımı kötü davranırım. Yani sen bayağı tecrübeli etmişsin. Bana inanamam demişti. Ben daha istediğin gibi davran demiştim. Yani hakikaten yani onun bebeğine babysitterlik yapmaktan tut, işte stüdyoyu derleyip toplayıp temizlemek veya orada da sanatçılar işte bazen bir sergi kaldıkları zaman gidip kendileri yani çakıyorlar işlerini falan. Yani gidip böyle sergi kurma, firmaları çalışacak, galerilerin vesaire bütçesi olmuyor. Gerekiyorsa sergi kurdum. Böyle bir dönem geçti ve o bir kırılma yarattı. Daha sonra işte o daha kurumsal yaşama geri dönmek yerine sanatla ilgili ne yapabiliriz? O dönemde babamı kaybetmiş olmanın etkisiyle de birlikte işte genç sanatçılarla ilgili ne yapabiliriz? Ve öyle tohumları atıldı Beyz'in. İşte o yıllardır çok güzel bir noktaya geldi. İşte son 7 senedir her yıl mezun olan arkadaşlarımıza fırsat yaratmak, aynı zamanda sanatseverlere de her yıl kimler mezun oluyor, Türkiye'deki sanat ve yaratıcılık üretimi konusunda bir özete sunmak konusunda çok mutluyuz. Ve onun dışında Kolekta'yı kurduk, iki sene, yaklaşık
ona,
bir sene.
Ona geleceğim, ona evet. Geleceğim Ali Kerem. Kolekta ile ilgili çok şey yazıldı, söylendi, evet. Okuduk, hatta sitesinde hep ziyaret ediyoruz. Bir şu tarafına eğilmek istiyorum ben şimdi. Kolekta'da bilmeyenler için 500 küsür sanatçının 5000'in üzerinde eseri dijital arşivde var. Belki sayı değişmiştir de.
Evet, 700'lere ulaştı. Şu süper. An 7000'e yakın sanat eseri var neredeyse.
Bunu incelerken benim en çok ilgimi çeken işin sürdürülebilir ekonomi tarafı. Yani açık fiyat politikası, sanatın da yapmış olduğu sanattan para kazanması, bu aslında bir destek amaçlı değil de o sanatın da ederini, değerini bulması anlamında sanatseverle üreticiyi birleştiriyorsun. Hiçbir platform. Biraz işin o kısmını anlatır mısın? Yani sanatın ekonomi kısmını anlatır mısın? Çünkü çok değerli ve çok da bazen hor görülen bir tarafı var. Ama aslında çok ciddi bir konu sanatçının sanatından para kazanması. Ayıp değil, günah değil.
Hayır zaten kesinlikle değil. Bu zaten yüzyıllardır yani... İşte taş devrinde, hatta daha önceki Neandertal döneminde bile sanatçıların, yani duvar resmi yapanların bulunduğu topluluğa, aslında bulunduğu anı ölümsüzleştirmek adına yeteneğini kullananların her zaman o toplulukta özel bir yeri olduğunu görüyoruz zaten. Hani tarihte de böyle. Daha sonra yani sadece bunu, yani bunu zanaat olarak da başladığını da düşünebiliriz. Aynı zamanda sanat olarak da bunun işte hani commission bir şekilde sanatçılara sipariş vererek, işte çok klasik anlamda işte orta çağdaki kurumların da sarayları veya binaları, ailelerin de yine özel olarak yani siparişler verdiğini düşünebiliriz ve elbette ki çok çok özel bir yetenek de doğan ve bunu üzerine giderek bunu bir meslek haline getirdiğinde de elbette ki gittikçe de zorlaşan, yani hem Türkiye'de hem dünyada da gittikçe zorlaşan bir ekonomik bir koşullardan da bahsediyoruz. Bunu sadece hem sanat üretimi, sanat üretiminin paylaşılması veya işte sanat piyasaları, mekanizmaları vasıtasıyla satılmasının dışında da hatta pek çok sanatçı sanatın üretimi yanı sıra o sanatı kullanabileceği başka bir meslek dalıyla da yine gelirine katkı sunmayı da öneriyor hatta. Yani bir işe daha sahip olmayı bir yandan. Ve pek çok biz de tabii genç sanatçıların da işte bir yandan mesela öğretmenlik yapanları, bir yandan çocuklara resim eğitimi verenleri, bir yandan da dergilere hazırlanan pek çok arkadaşımız da var. Onları da görüyoruz. Bu son derece doğal. Yani bu dünyanın her yerinde aslında çok farklı değil. Tabii burada şeyler farklı olabiliyor. Kamusal, yerel desteklerin veya sanatın, sanatçının bir ekonomik kategori olarak tanımlanması da gerekiyor. Yani mesela Türkiye'de henüz sanat bir ekonomik dal olarak da tanımlanmadığından dolayı mesela İngiltere'de yaratıcı sektörler adı altında çok tanımlanmış halde şu anda. Yani işte sanat, reklamcılık, medya, mimarlık vesaire, yani bunlar yaratıcılık sektörü altında tanımlanmış ve buna göre de devlet ve yönetim mekanizmalarında hangi inisiyatifler ortaya çıkıyorsa tüm sektörlere uygulanan bir takım mekanizmalar dolayısıyla o sektöre de uygulanıyor. Türkiye'de henüz tanımlanmış değil. Örneğin, yani çok basit bir örnek vereyim. Örneğin yurt dışındaki işte yapılan ekonomik aktivitelere verilen aslında pek çok destek var. Veya Ekonomi Bakanlığı'nın, işte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın da o verdiği pek çok destek var. Ama bunda mesela kültür, sanat ekonomisinde çalışanlar faydalanamıyor. Çünkü bu bir ekonomi olarak tanımlanmış değil. Hı-hı. Ama Kültür Bakanlığı'nın verdiği destekler var. Bunlar önemli. İşte son 3 senedir gördüğümüz kültür, sanat festivalleri aslında son 3 senedir özellikle gittikçe daha da zorlaşan bir ekonomik tabloda. Çok farklı farklı alanlarda çalışan sanatçılara ve kültür alanında çalışan profesyonellere aslında bir destek anlamına da geliyor. Ama tabii buradaki daha kategorik olarak belki de daha bir tık ileri yapılması gereken şey aslında nasıl pek çok zanaat dalı aslında bir şekilde tanımlanmış haldeyse aslında sanat üretenlerin de veya kültür sanat alanında katkıda bulunan hem özel sektörden pek çok aslında firmanın da aslında buraya bir kültür sanat ekonomisi olarak tanımlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir örnek mesela kültür sanat ekonomimizde verilen pek çok rakama Türkiye'deki örneğin televizyon satışları dahil. Yani işte bandrol, bandrol oranları vesaire üzerinden. Yani belki bunların üzerinden tekrar geçmek gerekiyor. Neden? Yani aslında elbette ki ruhumuza gösterdiği katkı. Yani mesela pandemide ilk önce açılmaya çalışılan kurumlar müzeler oldu. Yani evet. Bunun nedeni hakikaten ruhu onarıcı bir etkisi de olması. Yani bunun nedeni çünkü aslında sanatın her dalı tüm bireyleri. Yani sadece bazen belli bir, yani bir sterilize edilmiş bir atfetme hali de olabiliyor kültür ve sanata dair ama aslında dediğim gibi Neandertal'den beri ki Neandertallerin de sanat ürettiği de ispatlandı. Yani bizim insanlığın doğuşundan beri sanat bir ihtiyacımız. Yani bunu ya folklorik olarak yansıtmışız veya çağdaş sanat alanına yansıtmışız. Bu A'dan Z'ye, küçükten büyüğe, her kesimden, herkesin ihtiyacı olan bir şey. Yani bu bir şekilde ifade ettiğimiz bir şey. Yani ya müzikle, ya görsel sanatlarla, ya performans sanatları diyeyim. Yani farklı farklı şeylerle herkesin ihtiyacı olan, insanın doğasında olan bir şey.
Yani o kadar steril ve sanki uzak ve çok, ne bileyim, insanın doğasına çok uzak, çok yetenekli insanların uğraşacağı bir şey olarak konumlandırdığı için ihtiyacımız olduğunu belki de göz ardı ediyoruz. O yüzden senin kolekte ve şu an kadar yaptığın her şey bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğu için de çok değerli. Buradan şuna bağlayacağım, belki de biraz şu, yine böldüm seni ama şu kolekta ismindeki iki kavram benim kafamda ışık yaktı. Bilmiyorum hemfikirimiz. Bir kolektif taraf, yani birlikte olma, bir de koleksiyoner, toplama tarafı. Yani bu ikisinin birleştirmesini mi anlatmaya çalıştın acaba biraz?
Doğru, çok doğru. Çünkü hakikaten aslında mesela isim bulmakta zor bir şey olduğunu da fark ettik ama hakikaten kolekta pandemi döneminde herkesin dijital araçlar kullanarak tekrar sanatseverlere, yani eskiden de bağlı olduğu sanatseverlere, fiziksel olarak görüşebildiği sanatseverlere ama aynı zamanda daha fazla kimden aslında ulaştırabilirim fikriyle zaten işte var olan sosyal medya araçları ulaşmaya çalıştı. O dönem bunu bir yine destek mekanizması olarak aslında kültür sanat camiasındaki aslında tüm aktörlerimiz, yani sanat galerileri. Çünkü sanat galerileri, müzeler, yani Türkiye'de hakikaten aslında hani daha ekonomi olarak bile tam olarak tanımlanmamış bir alanda yıllardır bu alanda mücadelesini sürdüren pek çok aktör var. Onun dışında bazen galerilerle çalışan veya çalışmayan, yani sürekli çalışmayan ama ara ara belki belli sergilerde bir araya gelen bağımsız sanatçı olarak tanımladığımız yüzlerce de aslında çok kariyerli sanatçımız var. Ve bu aslında iki grup ilk defa bir araya geldi ve en değerlisi bence iki tane şey oldu. Bir kere Türkiye'de belli bir seviyede sanat üretimi yapan tüm üretim arşivlenmiş oluyor şu anda. Yani güncel bir şekilde bir dijital arşive kavuşmuş oluyor ve bir bakışta aslında son 10-15 senemizin bir özetini kolekte vasıtasıyla bir sanatsever takip etme aslında şansına sahip oluyor. İkincisi de evet, açık fiyat politikası uygulamayı hep önerdik. Haklı nedenlerden de olabilir. Tabii hani bazı sanatçılar galerilerde bazı fiyatlarını sorarak da öğrenilmesini isteyebiliyor. Ama özellikle o durumda bile bir fiyat skalası vermeye özen gösterdik ki fiyat denilen şey, özellikle ben sanatta da ilk dönemlerde de, yani aslında bu kadar işin hani organizasyon ve iş anlamında girmediğim dönemde de beraber arkadaşlarımızla işte fuarlara giderken, gezerken kendi yakın çevremden de çok fark ettiğim bir şey, yani insanların fiyat soramaması, yani sormaya bile çekinmeden bir şey olduğunu fark etmiştim o zamanlar bile. Yani insanlar bir galeriye fiyat bile soramıyorlar. Yani öyle bir çekingenlik, sanki bir mental bariyer var. Halbuki işte bu da belli bir alım satım kültürü olan ve belli bir, yine kendine yönelik belli bir piyasası olan bir alan. Ve bu çekingenliği de aslında hem alıcı hem de satıcı tarafında kırmayı hedefledik. Yani daha önce yaptığımız sergilerde de mesela Beyz'de de hep sanatçının orada olmasını teşvik ediyoruz. Bunun nedeni hem yani anlamaya çalışmak da gerekebiliyor veya genelde hep benim konuştuğum, yani her zaman insanlarla konuşmaya gayret ediyorum sanat konusunda, çok da hoşuma gidiyor. Genelde böyle bir 1/3 yarı yarıya oranda hep ben anlamıyorum ama diye başlıyor. Yani bütün sanatla ilgili sohbetler genelde ben anlamıyorum refleksiyle. Yani bir de tabii biz de çok yoğun, kültür sanat alanında çok proje yapan 3 kişiyiz. Yani bu kadar anlıyor gibi durmaktan da rahatsız oluyorum. Çünkü yani hakikaten sanat, yani herkese yönelik yapılan bir şey. Yani müzelerde önünde kuyruk olunan işlerin sanatçıları çok ikonik ve master seviyesindeler. Ve yaptıkları her iş elbette ki belli bir sanat tarihi süzgecinden geçiyor. Üretildikleri dönemlere ait. Yine sanat dünyasındaki müzeler ve kurumlar tarafından belli bir kürasyondan o döneme ait önem mine göre elbette ki sergileniyor. Ancak çok önünde gerçekten hani kuyruk olunan, çok böyle hayranlıkla izlenen pek çok işin, zaten genelde çok bildiğim, çok ikonik işler ve hakikaten hayranlıkla izlenmesine bir nedeni var. Yani insanlar bunu fark edebiliyorlar.
Evet.
Bence bir sanat eserinin içerisindeki güzelliği, her kalp bunu hissedebiliyor. Buna bir yakınlık hissedebiliyor. Yani bu görsel sanatla ilgili de olabilirsiniz veya müzikle ilgili de olabilirsiniz. Yani müzikte de pek çok janra var ve pek çok janra pek çok kişiye kendini çekiyor, kendine yakınlık hissediyor, onun hayatını mutlu ediyor. Güzel sanatlarda onu düşünüyorum. O yüzden biraz o mental bariyeri de her zaman biz hem fiziksel yaptığımız organizasyonlarda hem de dijital olarak da kolektada da bunu biraz daha kırmaya önem gösterdik. Ve son 3 senede yani hem yani belli bir aralıkta gösterilen işlerde de olsun hem de fiyatı yazan işlerde de olsun bunun bir dezavantajını bir geri bildirim olarak henüz almadık. Yani demek ki acaba çok fark etmiyor mu diye de düşünüyorum. Yani bir yaklaşık bir son 3 senelik bir kolekta deneyimine bakarak bunu söylüyorum. Tabii çok genel bir yorum yapmak belki doğru olmayabilir ama.
Kötü olsaydı kesin o yorum gelirdi.
Evet, o yüzden
bu arada olumlu bir şey.
Evet, hem kolektif anlamda bir hafıza oluşturmak anlamında kolekti çok bence çağdaş sanat alanında önemli bir inisiyatif oldu. Bir yandan da hem koleksiyoner, toplayıcı ya da sadece evine bir iş alıp onun keyfini yaşamak isteyen tüm sanatseverler için de çok büyük bir, aslında pek çok seçenek sunan, kendi keyfine göre aslında vakit geçirip görebileceği bir alan oldu. Kolektif ile ilgili de yine önümüzde birkaç proje var düşündüğümüz, yine çok keyifli olacağını düşündüğümüz.
Harika, heyecanla bekliyoruz. Biraz önce satır arasında güzel bir şey dedin de onu tekrar bir vurgulayasım geldi. Hani 1/3 hatta 2/3 oranında anlamıyorum diyoruz ya, ben dahi. O bir korkudan da olabilir. Yani o kadar komplike anlatılıyor ki sanat eserleri. Belki de anlamaktan ziyade hissetmek kritik. Dedin ya, iyi sanat olunca kalp hissediyor. Belki de mental bariyerden ziyade o ruhsal tatmin, o kalbin hissetmesi onun değerini demeyelim de anlamını ortaya çıkarıyor.
Evet, yani çok sayıda sanatseverle bir arada zaman geçirme fırsatımız oldu son 7 senede. Çok fazla sayıda, çok farklı, işte genç sanatçı olsun veya daha kariyer sanatçı olsun, pek çok sanat eseri, sanatçı, onunla tanışma imkanı, görme imkanı, hissetme imkanımız oldu. bu çok bireysel bir şey. Yani çok sizin yani beyninizle, kalbinizle, sizin kimi olduğunuzla ilgili bir şeyi hiç tanımadığınız bir sanatçının yansıtmış olması ve sizin onunla böyle yüzleşme anınız bence bana kalırsa. İşte koleksiyonerler bu anı sürekli yaşamak isteyip bunu bir koleksiyon haline getirdikçe koleksiyoner oluyorlar. Ama siz bu anı bir işlende o ana devam edebilirsiniz sizde yarattığı hisse. Veya kültür sanat etkinliklere katılarak da, mutlaka illa satın alarak değil ama bunlara katılarak da bu duygu çok iyileştirici bir şey. Yani çok ruhu da zenginleştirici bir şey.
Bunu anlatırken bile sesindeki o heyecan ve parıltı belli ediyor kendini. Yani o koleksiyon o eseri aldığında hatta
gerçekten,
konuşmamız
yani sadece ben değil üçümüz de çok heyecanlanıyoruz. Yani bence sanatın her dalı yani fetiş haline getirmeden bana kalırsa yani işte o artık bitti bu falan. Yani bizde bazen bunlar da olabiliyor. Yani ne bileyim mesela ben işte bu Asya'nın yanında çalışırken video sanatçısı yani video daha çok üzerine çalışıyordu. O dönemde hakikaten Türkiye'de daha böyle konsept sanatın biraz daha sanki öne çıktığı gibi bir dönem yaşanıyordu. Hani figüratif bitti falan gibi laflar da duyuyordum. Hı hı. Enteresan. O zaman Asya'yla konuşuyorduk mesela. Hani New York'ta biraz böyle. Yani bizim Türkiye'den biraz böyle şeyler duyuluyor falan gibi. Yani bizde tam tersi yeni figüratif çok patlıyor diyordu. Yani New York'ta, Amerika'da. Mesela Sotheby's ve Christie's'de de en çok son 10 yılda yükselen işlerin tamamına baktığımızda de tuval ve şey işler olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda dijital sanat da bir çok heyecanlandırıyor. Onunla ilgili de işte kampüste dijital sanat adlı bir etkinliği de Akbank Sanat'la birlikte son 3 senede gerçekleştiriyoruz. Bence medium, yani medium fetişi de olmadan ama tabii bazen bazı koleksiyonerler belli bir mediumla heyecan. Yani bir malzeme de olabilir bu. Yani belli bir malzeme üretilenleri de toplayabilirsiniz. Ama tabii yani daha genel perspektif anlamında çok çok farklı, çok müthiş üretimler oluyor Türkiye'de. Yani seramik.
Tam onu soracağım Ali Kerem. Şimdi dijital arşiv, dijital sanat, hatta NFT, bütün bunlar geldikçe acaba seramik, ahşap, tuval, bu mediumları kaybediyor muyuz? Yoksa belki de birbirini besleyecek ve onlar hiçbir zaman kaybolmayacak mı? Yani kitap, sayfa, defter, bu mediumları kaybedecek miyiz? Lütfen hayır de.
Ben hayır diye düşünüyorum. Ben biraz daha şeyciyim yani. Hani yine evet yani işte hem podcast şu anda ama bir yandan da hani arabada radyo dinlemenin keyfi gibi şeyler. Yani bu ben çok daha sert bir fütürist algım yok. Ben biraz daha yani geçmişten de daha bağ kuran bir de tipte olduğumdan dolayı da ben her şeyin bir arada biraz daha yorula yorula gittiğini düşünüyorum. Mesela bazı şeyler dikkatimi çekiyor şimdi. Mesela işte stream eden pek çok işte online TV mi diyeyim. Yani onlardaki şu an mesela pek çok dizilerde enteresan bir yani süper binlerce yıl sonra geçen uzay falan gibi dizilerde böyle çok retro şeylerin olduğunu fark ediyorum. Bence bunlar çok tesadüf değil. Yani
evet.
Yani isim vermek doğru bilmiyorum. Mesela bir Star Wars dizisinde mesela işte imparatorluk subayları bir masanın etrafında toplantı yapıyorlar. Böyle düt düt düğmeler var. Yani ya o kadar bilim kurgusal bir şeyde ne bileyim biz bile şu anda hani böyle cam yüzeylerde falan şey kullanırken mesela onun kullanılması yani bence bir prodüksiyon olarak yani bir vizyon olarak şey olarak bu aralar mesela fashion şeyde modada 80'ler modası var. Yani ben bazen çok böyle hızlı bir o andaki belki sosyoekonomik, psikolojik veya sosyolojik nedenlerden dolayı da okey bitti falan artık böyleyiz gibi bir duyguya kapıldığını ama sonra biraz daha geriye sarıp tekrar bağ kurmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Türkiye'de bir tane bence gerçekten de üzerine düşünmemiz, çalışmamız gereken, hani bitti olabilecek olan bir sanat dalı ve bence bir biraz daha çalışma yapmamız gerekli diye düşünüyorum. Çünkü tabii bizde binlerce yeni o yıl üniversitelerden mezun arkadaşla işler olan dolayı. Yani aslında çok kadim sanatlarımızdan, aynı zamanda zanaatlerimizden biri olan cam konusunda gittikçe azalan bir üretim olduğunu ben fark ediyorum. Ve bu beni üzüyor açıkçası. Çünkü binlerce yılda yani işte ne bileyim Çekoslovakya'da cam konusunda ne ifade ediyorsa dünyada Türkiye'nin de çok önemli bir yeri var. Bu konuda belki sanat üretimi, bu konuda sanatçıları teşvik etmek konusunda daha çok neler yapılabilir o konu olabilir ama işte bu kadar dijital sanatla haşır neşir büyük bir nüfusa sahibiz. Çok dünyaca ünlü dijital sanatçılar çıkardık. Ve o konuda da pek çok çalışma, pek çok organizasyon yapılıyor. İşte biz de kampüste dijital sanatı yapıyoruz. Pek çok VR atölyesi yapıyoruz. O da çok gelişen bir alan. Ama yani bir bağ kuruluyor. Yani mesela bizde Mimar Sinan Geleneksel Türk Sanatları'ndan mezun seramik üzerine çalışan bir arkadaşımız var. Kardeşiyle beraber atölyesine çalışmalara devam ediyor. O mesela yaptığı bir seramik pano siparişi iptal olunca o seramik panoyu NFT'ye çevirmiş mesela. Pandemide de Dubai'deki bir proje için yaptığı bir panoymuş. Onu NFT'ye çevirmiş ve dijital sanatla da çok ilgileniyor. Yani bu bence çok özetliyor. Yani bir bağ kurma meselesi. Yani bir kere hani sanatla ilgili onu düşüncenizi bir yetenekle yorumlayacağınızda hangi araçları kullandığınızın bence çok önemi yok. Yani bir mesajı, bir vizyonu hepimizin böyle wow dedirecek ya da hani hep o işte kalbimizdeki bir şeyi dışarı vuracak olan şey bilgisayar ortamında da hazırlanabilir. Seramikten de hazırlanabilir. Bir tuvale de yapılabilir. Bu hem sanatçının yeteneğine bağlı hem de hangi malzemeleri kullanmak istemesiyle ilgili özgürlüğüyle de bağlantılı.
Bu kadar mediumlardan bahsederken işte sergi sahipleri, müzeler, platformlar, galeriler derken bir de işin kamusal alan yani açık alan kısmı var. Biliyorsun burada da Galata Port'ta Duvarları Aşmak adlı bir kamusal alanda sergi gerçekleştirdik. 11 sanatçı ve eserle.
Evet.
Galata Port özelinde ve sonrasında kamusal alanda sanat konusunda ne dersin? Yani bir orada artık medium çünkü doğanın ve dışarısının kendisi oluyor. Bunun ne gibi artısı eksisi ya da kalbi çarptıran başka bir tarafı var?
Evet, böyle bir proje ortaya çıktığında ben bireysel olarak çok destek vermek istedim. Ve yani hem işte içeriğin hazırlanması hem de prodüksiyonu konusunda sanatçılarla birlikte çalıştık ve bence gerçekten çok güzel bir proje oldu. Çünkü özellikle heykel, örneğin bizim aile koleksiyonumuzda da heykeller var tabii. Yani işte ev, yani ev coğrafyasından ya da bir küçük depo coğrafyasına sığabilecek kadar. Ancak serginin aslında adının sunduğu gibi duvarları aşmak. Yani duvarları aşması gereken, kamuyla, toplumla paylaşılması çok zor olan, yani malzemenin kendi fiziksel özellikleri, açık hava sergilerinin yapılmasının zorluğu, yani hem mekansal olarak hem lojistik olarak yapılmasının zorluğundan dolayı da çok fazla bu boyuttaki heykelleri sanatçıların paylaşma imkanı olmuyor. Bu açıdan buraya katılan 11 sanatçı için de çok mutluluk verici bir, hem sanatçılar hem onları temsil eden galeriler için de çok mutluluk verici bir süreç olduğunu da fark ettim. Herkes çok mutluydu. Yani bu binlerce Galata Port'u ziyaret eden, çok çok farklı ülkelerden, dünyanın her köşesinden, hem Türkiye'den hem de dünyanın her köşesinden çok farklı bir ziyaretçi profilinin Türkiye'nin çağdaş sanatına heykel alanında şu anda damgası vuran 11 tane sanatçının işiyle böyle iletişime geçmesi. Çünkü iletişime geçirilebilir işleri de tercih ettik. Biraz alanın yapısından dolayı da. İşte Ali Abayoğlu'nun minibüsü ölümsüzleştirme anlamında yaptığı, işte Deutz Magirus minibüs adlı işi, işte içine insanlara minibüse girilebilen, buna izin verdiğimiz. Buna
bu sanatçı... çok değerli Ali Kerem. Burayı vurgulamanı isterim sen de. Çünkü sanat genelde o şeyin arkasındadır ya, o ipin arkasındadır ve o camın arkasındadır. Kamusal sergide ise bırak dokunmayı, içine girdiler.
Hatta hani hep herkese tabii çekine çekine soruyordu. İşte hani dokunabilir miyiz vesaire. Türkiye'de genelde açık hava heykelleriyle ilgili tabii yani pek çok yıldır yani haberleşmesi anlamında da genelde maalesef işte vandalizmle vesaireyle gündeme gelen bir konu. Son zamanlarda tabii böyle bir heykel sergisi yaptığınız zaman tabii ilk akla gelen şeyler belki böyle şeyler olabilir. Ama bence doğru bir planlamayla, yani belki örneğin sevgili Kazım Karakaya'nın işi de çocukların üzerine binmekten keyif aldığı hayvan yırtıcı etobur formunda alüminyum bir eserdi. İşte pek çok aile çocuğunu geri çekerken biz lütfen otursun dedik, yani üzerine çıkabilsin. Bence çok keyifli, yani bu kadar farklı çeşitten insan profiliyle, yani dünyadan bu kadar farklı ülkeden insanların aileleriyle böyle bir alanda bu sergiyi bir ay paylaşmış olması bence. Yani hem Kültür Turizm Bakanlığı'nın yaptığı festival çerçevesinde hem de Galata Port'un, sizin ve tüm ekibin böyle bir alan yaratması bence çok müthiş. Başka türlü bu kadar sayıda, yani 11 bu boyuttaki heykelin bir araya gelebileceği bir alan bile yani hani yani böyle bir şey yapmak isteseniz bile aslında bir araya gelebileceği bir alan bulunması bile başlı başına bir mesele. Bu anlamda hakikaten çok çok keyifli bence bir sergi oldu diye düşünüyorum.
Umarız devamında gelir, daha çok uzun yıllar beraber kamusal sergi alanında işbirliği yaparız. Ali Kerem, gerçekten yani konuşacak çok şey var. Bırakırsak saatlerce, günlerce beraber konuşabiliriz ama programda formatı nedeniyle. Şimdi dilersen bir dakikada 5 soru oyunumuza geçelim. Hazır mısın?
Tamam, çok iyi.
Hayatımdaki en büyük motivasyonum şudur.
Yani hayatımdaki, yani şu andaki en büyük motivasyonum hakikaten kafamızdaki tüm projeleri gerçekleştirmek, onların gerçekleştiğini görmek. Mevcut olanlar dışında da yapmayı çok istediğimiz birkaç adım var. İşte bir tanesi yurt dışında bir sergi yapmak. Hem kolektör ile ilgili, bir de yurt içinde yine kolektör ile ilgili projelerimiz var. Onun dışında dijital sanatla ilgili, mevcutlarla ilgili onları gerçekleştirmek.
Süper. Güne şunla başlarım.
Güne direkt kahveyle başlarım. Yani ciddi bir kahve bağımlı. Yani kahve... Siz gerçekten hiç başladığımı hatırlamıyorum.
Bu bir beslenme önerisi değildir, ibaresi koyalım. En son ziyaret ettiğin sergi, fiziksel.
Vah, süper soru. En son, vallahi Ars Electronica. Yani bunu söylemek biraz acı ama yaklaşık, yani 1,5 ay önce Linz'de Ars Electronica'ya gittim. Dünyadaki önemli dijital sanat festivallerinden biri o.
Peki, sanat ile tanıştığın yaş çok küçük, kaç?
Yani şöyle, hakikaten bunu söyleyebilirim. Tahminim böyle 13 yaşlarında falan biraz babam şey asmaya başlamıştı duvarlara. Bu müze posterleri olur ya, işte Modigliani, bu Klimt, klasik Klimt posterleri işte, müze de bilmem ne falan. Onlara hep böyle baka kaldığımı hatırlıyorum. Sonra zaten gerçek sanat eserleri de olmaya başlayınca evde çok erken yaşta tanıştım diyebilirim.
Peki son kolay görünümlü zor soru. Benim için başarı şudur. Ne dersin?
Ya benim için başarı hakikaten yani gözünü kapattığında yaptığın şeylerden dolayı geriye iz bırakmış olduğunu düşünmek. Bu herhangi bir işle ilgili yani. Başarının belli bir... Yani neden hoşlanıyorsan, neyi seviyorsan bu her şey olabilir. Her türlü iş olabilir. Onunla ilgili bence bana kalırsa o işi yaptığın gün ve gecenin sonunda hakikaten böyle mutluluğun vermesi bence böyle bir şey.
İlham verici ve kapsayıcı bir cevap oldu. Çok teşekkürler. Kapatmadan önce bizimle paylaşmak istediğin şöyle kolektanın kuruluşu aşamasında ya da bugünlerde yepyeni bir şey gördüm, deneyimledim, öğrendim dediğin bir şey var mı böyle dinleyicilerimizle paylaşmak istediğin?
Kolekta deneyimine özel mi? Ondan yok, şunu öğren. Nasıl? Peki biraz daha anlamaya çalışayım. Anlayamazsın.
Yani son dönemde yeni şunu öğrendim, şunu gördüm. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum diyeceğim, bizimle paylaşacağım bir şey var mı?
Yani son heykel sergisi bana heykel alanında tüm zorluklara rağmen bu alandaki sanatçıların ne kadar yeni bir üretim yaptığını gösterdi. Hı hı. Hatta sırf heykel için gelecek ay Edirne Üniversitesi'nde heykel bölümü öğrencileri bir araya gelme ayarladık. Çünkü hakikaten çok zor bir alan. Böyle müthiş üretimlerin gerçekleşmesi çok dirayetli, çok mücadeleci ve çok müthiş sanatçılarımız var. Onu öğrendim. Kolektanın kendi sürecinde de Türkiye'de müthiş bir dinamizm var sanatla ilgili. Ve onun yani her şey olumsuza gitti. Pandeminin döneminde bile artması. Yani Türkiye'de aslında sanata insanların gösterdiği takdirin ne kadar ne konuda olduğunu gösteriyor. Yani pandemi döneminde sanata olan ilginin arttığını düşünüyorum ben. Tam tersine.
Çok teşekkürler Ali Kerem. Bugün hayırlı bir travmayla sanat tarafına geçen Ali Kerem'in hikayesini dinledik. Tutkulu bir koleksiyoner babanın çocuğu olarak çok küçük yaşta sanatla tanışan bir Ali Kerem'i dinledik. Pandemide ilk açılan sosyal alanların müzeler olduğunu ve sanatın aslında ruhu onarıcı bir tarafı olduğunu dinledik. Fütüristik bir fetiş olmayan bir Ali Kerem'i geçmiş medyumlarında kullanılmaya devam edeceğini uman, düşünen Ali Kerem, seni dinledik. Her şey için, sohbet için çok teşekkürler. Kapatmadan önce eklemek istediğin bir nokta var mı?
Evet, çok sağ ol Bora. Gerçekten çok kolaylıklar diliyorum. Seni tekrar görmekte büyük mutluluk vereceğiydi.
Buluşalım hocam, buraya geldiğinde fiziksel özleştik.
Aynen. Çok selam. Peki. Tekrar. Tekrar projelerimizi dört gözle bekliyorum. Birlikte farklı projelerde yine bir araya gelmek umuduyla. görüşürüz diyorum.
Harika, teşekkürler. Galataport İstanbul Podcast serisine devam edeceğiz dostlar. Yepyeni konuklarla ve farklı kültürler üzerine sohbet edeceğiz. Galataport İstanbul'u Galataport İstanbul Instagram sayfasından ve podcastlerimizi de Spotify'dan takip etmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler.